Sayfa 82. 14. Uçan kuş hangi dala tünedi? Hangi yuvaya sığındı? 1-2 hafta geçti. Hiçbir haber alınamadı. Lemmy'nin yalnız babasına kurşun kalemiyle yazılmış bir mektubu bulundu. Afacan kız, pek sinirli bir elle çizilmiş çarpıntılı satırlarında diyor ki, "Paşa baba, sizin benim üzerimde bir babalık hakkınız, benim de size karşı bir evlatlık borcumu olduğunu biliyorum. Bundan ötürü her şeyden önce bu hakla borcu akıl ve adalet terazisinde dikkatle tartmak isterim. Bu terazi benzetmesinin anlamsız bir söz olduğunu bilirim. Ne var ki, sizinki gibi eski kafaların böyle anlamsızlıklardan hiçbir gerçeğe değinmeyen kofluklardan hoşlandıkları da bilgimin dışında değildir. Bunu bildiğime güvenerek iyice bir etkiyi yapabilmek için bu köhne benzetmeli deyimi kullandım. Bu akıl ve adalet sözcüklerinden maksadım, hani ya hala sizin geçerlikte tutmaya uğraştığınız, iflas etmiş ancak adı kalmış akıl ve adalet değildir. İlkin şunu sorarım ki, ben doğmadan önce beni dünyaya getirmek lütfunda bulunmanız için size bir dilekçe sunmuş muydum? Hayır değil mi? Ya da siz bu övünçlü işi babalığa hak kazanmış olmak için yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Hiç şüphesiz yine hayır. Çünkü bu gerçek. Baba olmaya çabalayanların olamamaları ve olmaktan çekinenlerin ellerinde olmadan harıl harıl baba olmalarıyla kendini göstermektedir. Paşa baba, bu bir zorunlu kaza işi ki iyilik ve kötülüğün de yapıcının asla etkisi yoktur. Bunun için yapmakta sizin isteğinize uyar, doğaüstü bir etki payınız ve yapılmış olmakta benim bir dileğim bulunmadıktan sonra nasıl oluyor da biz bu yaratılış alanında alacaklı borçlu oluyoruz? Evlattan babaya böyle bir borç var sayılırsa, siz anne ve babanıza olan borcunuzu beni dünyaya getirmekle ödediniz. İşte bu bakımdan benden bir alacağınız yoktur. Ben de çocuk anası olunca bu vergiyi ödemiş olacağım. İşte bu mantıkla ve çağdaş kafayla düşünürsek, ödenmesi gereken borçlarımızın daima ileriye olduğunu görürüz, geriye değil. Bu sözlerim papucu büyüğün hikmetlerine uymazsa ne yapalım? Biraz da böyle düşünmeye alışınız. Hayat böyle gerektiriyor, zaman böyle istiyor. Çağımız bize bu dersi veriyor. Paşacığım, doğa sizi kavramış baba yapmış, beni yakalamış evlat etmiş. Biz ikimiz her türlü isteklerimize karşın baba, kız olmuşuz. Bu bütün dünyaya boyun eğdiren genel bir yasa. Bunun iyiliğinde, kötülüğünde ne sizin bir damla etkiniz var ne benim. Böyle doğanın gerçekçi ve uyarıcı gözüyle görüp düşünürsek birbirimizden davaya kalkışmanın yersizliğini anlarız. Yaratılış beni kundakla kucağınıza gönderdiği vakit size bir babalık şefkati verdi. Beni okşayarak, severek büyütmek için büyük bir zevkti. Hayatın bizi aldatan binbir hilesi içinde bir de bu tuzağı vardır. Benim giderek büyüyen küçük varlığımdan siz babalık lezzetini, sefasını tattınız. Bu mutluluğu size vermedim mi? Daha ne istiyorsunuz? Bütün yaşadığım süre boyunca size körü körüne boyun eğmek mi? Hayır, bu olamaz. Bakınız niçin? Size onu da açıklayayım. Bir evlat sonuna dek çocuk kalamaz. Büyür. Kendi başına bir kişi olur. Kendini kendi duygularına, isteklerine, eğilimlerine göre yönetmek için silkinip bütün vasiliklerden, her kim olursa olsun başkalarının buyruğundan, baskısından kurtulmak yollarını arar. Benim de kişilik duygularım olgunluk çağını bulunca kendi zevk ve irademle yaşamak isterim. Bu doğanın bana verdiği bir haktır. Yaratılışın bana verdiği bu yetkimi kullanmama engel olmaya kalkışmak büyük bir haksızlıktır. Örneğin, sizin hoşlandığınız bazı şeylerden ben sıkılabilirim. Sizin beğendiğiniz bir şey bana iğrenç gelebilir. Bunun için bana hınç beslememeli, beni kınamamalısınız. Ben de bu hoşlanmamazlığı, bu iğrenmeyi doğuran nedenleri aramalısınız. O zaman meselede bana yönelir bir sorumluluk olmadığını görürsünüz. Bu pek önemli gerçeği iyice muhakeme edemeyip de bütün yaşadığınız sürece kişisel isteklerinizi bana kendi isteklerim gibi tanıtmaya uğraşırsanız, birbirimize karşı baba kız değil, uygar insan durumundan çıkmış oluruz. Bunu biliniz. Zaten bütün geçimsizlikler işte buradan çıkıyor. Hayatın ve yaratılışın hikmetini bilmeli, baba da evlat da karşılıklı görevlerinin sınırlarını aşmamalıdırlar. Ben evlendirilecek bir kızım. Bütün ömrümce bana eş olacak erkeği seçme hakkıma kimse karışmamalıdır. Çünkü dayanıksız birçok varlıkları silip süpüren şu hayat fırtınası içinde hangi erkekle en sağlam bir yuva kurabileceğim sezgisini doğa bana vermiştir. Bu kalabalık içinde bu yarınki eşimi seçeceğim. Buluşacağız, tanışacağız. Bu yoldaki kılavuzum kendi gönlüm, kendi eğilimimdir. Onun gönlü onun eğilimidir. Ananın babanın bu işteki ödevleri, kaynaşan iki gönlün isteklerini yerine getirmekten, onamaktan ileri geçemez. Paşa baba, hıncınızın, öfkenizin bütün şiddetine uğramak için ben ne yaptım? İkiyüzlülüğe, yalana tenezzül etmem. İşte tas tamam doğruyu söylüyorum. Bir delikanlı beğendim. O da beni sevdi. Görüştük, mektuplaştık, telefonla konuştuk. Yasaların ve törelerin sınırı içinde birbirimizin olmaya karar verdik. Bu beni bir odaya hapsedip kapama, bir de Kürt bekçi dikme gibi aşırı kırgınlığı gerektiren bir hareket midir? Sizi böyle Asya'yı işlemlere iten bu çürümüş düşüncelerle yaşadıkça daha çok zararlara, acılı sıkıntılara uğrarsınız. Hayat akıntılarının tersine yüzülmez. Çağdaş boraların esiş yönlerini inceleyerek düşünce pusulanızı ona uydurmalısınız. Bu kafayla hem siz acılar içinde yaşar, hem de etrafınızdaki zavallıları ezer, mutsuz kılarsınız. En ince bir yaprakçıktan en büyük bir file kadar bütün yaratıklar bir gizli buyurganın idarelerine canla başla bağlanarak yaşarlar. Yaratılışımın yüreğimden kopardığı önüne geçilmez içten bir ses, ruhumu sarsan heybetli bir emir bana böyle yap dedi, boyun eğdim. Allah'a ısmarladık paşa baba. Bundan sonra ekmeğinizle tutsak yaşamaktansa ekmeksiz özgür ölmeyi üstün tutuyorum. Siz düşüncelerinizle yaşayınız, ben de benimkilerle. Eklenti. Baba yurdundan kaçıyor ama bu kızın geliri yok, neyle yaşayacak dersiniz. Bizi sizin buyrunuz altına sokan, sizin elinize bakmaktaki yoksulluğumuzsa, bu düşkünlüğümüzü doğuran yine sizin bencilliğinizdir. Bundan sonra bizi beslemekten kurtulacaksınız. Çünkü artık katiplik, esnaflık, doktorluk, avukatlık, biletçilik, vatmanlık hepsi bizim için. Kaçık kızınız Lemiye. Bu mektup paşaya bir asılma belgesi kadar ağır ve acı geldi. Daha dün lalasının elinden tutarak okula gidip gelen bir çocuk bugün babasına doğadan, yaratılıştan, hayattan ders vermeye kalkıyordu. Bu işitilmedik kuramları, bugün görmedik hikmetleri, bu ekstra çağdaş felsefeyi zamanın hangi öğretmeni, hangi eşi yok üniversitede öğrenmişti? Oh, ne iyi. Her kimin içinden utanç veren çirkin bir istek kabarırsa, gizli ve zorlayıcı bir buyurgan bana böyle emretti. Benim yaşayış ödevim bu yaratılış sesinin işaret ettiği yöne koşmaktır. Çünkü ona karşı konulamaz. Mazeretiyle yakamızı bütün düşündüklerimize, kötü eğilimlerimize, canımızın isteklerine kaptırmayı neredeyse sevap saymak felsefe mesleği pek eğlenceli görünüyor. Yakın zamanda bu felsefeyi izleyenlerin çoğalacağına şüphe edilmez. Öyle zevkli bir fatalizm ki, doğunun son kuşağı bu yaratılışıyla evrene karşı övünse yeridir. Levip Paşa zihnini kaplayan yoğun karamsarlık dumanını dağıtmak için sigara üzerine sigara, kahve üzerine kahve içerek düşünüyordu. Kızının öğrenimine elden geldiğince özen göstermişti. Ne var ki çağdaş programa dumanı bütün bacaların üstünde tüten böyle yeni hikmetler konulmuş olduğunu bilmiyordu. Acaba yalnız kendi kızı Lemiye mi bu çağdaş felsefede bir olağanüstü ayrıcalıkla böyle eşsiz yetişmişti, yoksa günün aydın hava kızları bilim ve felsefede hep bu çırpıntıda mı öğrenim görmüşlerdi? Paşa sigara dumanları arasından umutsuzca beynini yumruklayarak, "Kız olsun, oğlan olsun, çocuğunun eğitimine özen göster, sonra bu sözlerle karşılaş. Yenilip yutulmaz eleştirilere, saldırılara uğra. Benim öğrenimimle kızımınkinin arasında 30 yıllık bir fark var. İki zamana ayıran uçurum ne kadar derin. Hayatı görüşteki ve anlayıştaki bu ayrılık ne kadar büyük. Allah'ım, böyle dört nala insanlık nereye gidiyor? Büyük anamın çıkırıkla iplik büktüğünü, büyük teyzemin tezgah önünde bez dokuduğunu gören gözlerim, bugün ne katlanılmaz şeylere tanık oluyor. Dün saygısız gözlere kapalı bir tapınak gibi sık kafesler, ağır perdeler arkasında erkeğinin getireceğine kanaatle oturan, yalnız evinin işleriyle uğraşan bu her yabancıdan kaçınan melek, bugün geçimini sokağın pis çamurları içinde kirlenerek aramaya çıkarsa, doğunun namus geleneği nasıl korunabilir? Kızım geçinmek için biletçilikten, vatmanlıktan söz ediyor. Batının bize bugünkü uygar armağanı, ta topuğundan yüzüne kadar kadının vücudunu açmak oldu. Yarınki uygarlaşmamızda ayaklarımız, yüzümüz, gözümüz kanaya kanaya bütün geleneklerimizi yırtıp çiğneyerek hangi yok edici yolların acılarına alışmaya uğraşarak yürümeye çabalayacağız? Biri bu yüzyılın gerisinden, öteki tepesinden bakan babayla kız, işte her biri kendi hesabına böyle düşünüyorlardı. Geçmişle gelecek birbirine bu denli karşıt, dargın ve yüz çevirmişlerdi. Paşa düşündükçe fenalaşıyor, kızının dehşet saçan sözlerinden içtiği ağının tehlikeli ve dayanılmaz sancısı gittikçe artıyordu. Lemiye tramvay biletçiliği, vatmanlığı ederek geçinemezdi. En sağlam delikanlıları az vakitte yıpratan böyle ağır işleri, kadınlara yükletecek kadar henüz memleketimiz çok şükür erkeksiz kalmamıştı. Sokaklardan fışkı, süprüntü toplayan temizlik işçileri, kılıklarından da anlaşılacağı gibi öteden beri sefalete aşılanmış erkekle kadın arasında bir üçüncü cins teşkil eden zavallılardı. Bir paşa kızı Lemiye, yumuşak karyolasından inerek anasının babasının kucaklarından sıyrılıp o nazlı hayatını, güzel besinleri iterek kaldırım üstünde yaşayamazdı. Ah Lemiye, keşke vatman olaydı. Keşke sokak süpürerek yaşasaydı. O bunlardan bin kat kötü, çok aşağı bir şey olmaya gitti. Piliç gibi körpe, güzel bir kız, geçimini sokakta aramak zorunda kalınca, ilk iş hangi sermayesini geçerlik alanına sürerek geçinebilirdi? Paşa hüngür hüngür ağlamaya başladı. Eşi Tahire Hanım da elinde bir mendille odaya girdi. Kendi yaşlarını tutamadığı halde kocasını avutmaya kalkışarak, "Paşacığım, bu kızın yaptığı çocukluktan başka bir şey değil. Nereye gidecek? Orada burada dolaşıp başını taştan taşa vurduktan sonra süklüm püklüm yine geleceği baba evidir. Üzerindeki 5-10 lira harçlığından başka bir şey alıp götürmemiş. Böyle zamanda neyle geçinecek?" "Ah hanım, ne kadar safsın. Umutsuzluktan beni öldürmek için mi böyle söylüyorsun? Kızımız üzerindeki 5-10 lirayla geçinilemeyeceğini bilmeyecek kadar çocuk mudur? O her şeyi mektubunda açıkça yazmış. Onun güvendiği yer var. Analık ateşiyle içim yanarak söylüyorum. Güvendiği dallar kurusun." "Lemiye sevdiği herife kaçtı." "Herif evli, çoluk çocuk sahibi." "Evli olanların da bir de metresleri bulunamaz mı?" "Paşa kızımızı ezbere bu kadar kötüleyemeyiz. Damarlarında sizin kanınız dolaşıyor. Hapsolmak cezası gücüne gitti. Umutsuzlukla o mektubu yazarak ne yaptığını, ne yapacağını bilmeden buradan kaçtı. Yok yok, ölür de o kız metresliği kabul etmez." "Dediğin gibi olmasını babalığın bütün ateşli gönüllüyle Ulu Tanrı'dan dilerim. Ne var ki onun mektubunda bir babaya karşı kullandığı kafirce çağdaş dil bütün umutlarımı yok etti. Lemiye'nin tertemiz bu eve dönmesi bir ölünün mezarından dirilip ailesi arasına gelmesi kadar olağan dışıdır. Ulu Tanrım bir mucizeyle bizi tanrısal lütfuna layık görecekse bir diyeceğim yok. İhtiyar karı koca varlıklar ötesinden manevi bir avuntu bekler gibiydiler. Pek derin birer acıyla kirpiklerine sıralanan matem yaşları arasından birbirlerine bakıştılar. 15. Lemmy'nin kaçışı yalnız anasını babasını yaslara boğmadı. Bu kayboluşun acısıyla ezilen, bu felaketin etkisiyle ölüm dirim arasında çalkalanan biri daha vardı. Kasım Necati. Zavallı delikanlı bir yerde duramıyor, hiçbir şeyle avunamıyor. Lemmy'nin hizmetçi kız kaçar gibi hemen üstündeki üstünde, başındaki başında koşa koşa gidip Behçet Hilmi'nin kolları arasına sığmış olduğunu düşündükçe üzüntüsünden çıldırıyordu. Havadis ağızdan ağza yayıldı. Gazetelere ilan verilmiş gibi birkaç gün içinde çevrede duymayan kalmadı. Yayıcılardan birincisi kurşuncu Halile Molla, ikincisi fındıkçı Seher. Bunların ağızlarından kopup öbür havadis tellallarının dillerine düşünce bütün İstanbul'da çalkalanmaya başladı. Gazeteler bile günün bu meraklı sevda havadisinden kapalı, örtülü cümlelerde söz etmeden duramıyorlardı. İşitenlerin içinde en çok heyecanlananlar Nevhayal'le Şaheser oldu. Birbirine "Ah!" diyorlardı, "Ah kafir kız!" Ünlü kadınlar sırasına geçti. Bir hafta içinde bütün İstanbul Lemmy'yi tanıdı. Biz anılmayan, bilinmeyen adlarımız can sıkıntısı altında ezilerek miskin miskin böyle evlerde oturalım. Güzelliklerine çarpıçabuk ün kazandıramamak umutsuzluğuyla iki kız dertleşirken Nigar Hayrettin gelip çatarak "Aman Allah akıllar versin, ne deli kızlarsınız. Böyle bir üne imrenilir mi? Geçenlerde arabada vurulan Nedime Hanım da dillere destan oldu. Cinayetle, fuhuşla ün kazanmayı kim ister? Tanrım alınlarımıza yazdıysa bozsun." Sonra etekliğinin her bir kıvrımından etrafa havadis saçarak içeriye fındıkçı Seher girer. İşitebildiği son cümlelerle cevap vererek, "Siz güzelliğinizle ün almak mı istiyorsunuz? Akşama sabaha sıra size de gelecek. Hele Nevhayal'inki eli kulağında. O şimdi Galip Nihat'ın üstüne Süha Pertev'i sevmiyor mu? Yangın sine sine için için alıyor. Birdenbire parlayıverecek. Nevhayal Lemmy'nin ününe niye imreniyor? Onun da Ledip Paşa kızından kalır yeri var mı? Babası onu Süha'ya vermezse o da kaçsın. Baksın o zaman Galip Nihat ne yapacak? 3 günde o da aleme bir parmak bal olur." Bu sözlere karşı Nevhayal, sevinmeye benzer içinden gelen bir ürperişle silkinerek, "Canım, Lemmy'ye kaçtı da o kazalısı belalısı Kasım Necati ne yapıyor ki? Ya da ne yapabilir ki? Ben Galip Nihat'tan korkayım." O zaman Seher gözlerini açıp ağzını iki avucunun arasına alarak hızlı söylemekten korkar gibi boğuk bir sesle, "Sonra görürsünüz neler olacak. Zavallı oğlan hiç kendinde değil. Yaşadığını bilmiyor. Her gece eve cenaze gibi 4 kişinin omzunda geliyor. Aklını başına toplayacak böyle bir zamanda kendini kaybetmek için içmekten ne çıkar?" Fındıkçı Seher cebinden çıkardığı buruşuk bir sigara kağıdı içinde bir çimdik toz tütün koyup ağır ağır sararak, "Ben böyle aşk böyle ateş görmedim. Eski masallardaki sevdalar bunun yanında sönük kalır. Görürsünüz bu oğlan bir gün bir iş görecek ki Mecnun'un başına kuşların yuva yaptığı, Ferhat'ın dağlar yardığı, Kerem'in cayır cayır yandığı bunun yanında hiç kalacak." Nevhayal gözlerinden dudaklarından taşan bir alayla, "Aman Seher, bire bin katarsın. Bu ne mübalağa? Ha uçurdukça uçur bakalım." Hacı Kadın Çıkmazı'nda oturan Kantar İdaresi yazıcılarından Emine Hanım'ın oğlu Sarhoş Necati, bundan masal aşklarına, ortaçağ kahramanlarına benzeyen olağanüstü ne hareket beklenebilir? Bu deli oğlanın yapacağı olsa olsa şu olur. Anasının birkaç kova suyla ıslattığı paslı tabancayı bir gün nişan almadığı kimseleri vuracak, bir sakarlıkla patlatmak işte. "Siz buradasınız, ben de buradayım. Ölmezsek ne olacağını görürsünüz." Şaheser küçümsemeyle kaşlarını çatarak, "Necati bu büyük kahramanlığa alemi hayran etmek için ne bekliyor? Eşref saati mi? Lemmy'nin nerede olduğu belli değil ki. Behçet İlmi'ye kaçmış olduğunu şimdi sen söylemiyor muydun? Lemmy'nin babasına bırakmış olduğu mektuptan böyle anlaşılıyor. Lakin Behçet İlmi sevgilisini alıp da nikahlısının yanına götürmedi ya, elbette bir yere sakladı. Lemmy'ye babasının hapsettiği odadan kaçıp da sevgilisinin gizlediği odaya mı kapandı? Öyle olacak. İki özlemin kavuştuğu bu gizli yer nerede acaba? Kasım Necati işte bunu keşfe uğraşıyor. Nev Hayal sinirli hareketlerle çırpınarak. Lemiye sıkıntılı bir kızdır. 3 günden fazla bir yerde kapanamaz. O kendi kendine ortaya çıkar. Şaheser. Senin sıkıntı dediğin o yalnız başınayken olan bir şeydir. Ve çok kez insanın isteğiyle birlikte bulunamamasından ileri gelir. Gönül eşiyle bir kutuya girdikten sonra artık dışarı çıkmak ister mi? Nigar Hayrettin. Aman kızlar, aman. Hepiniz sevgililerinizle birer kutuya kapanıncaya kadar ateşinizden kendi kendinizi yiyip bitireceksiniz. Hacivat'ın dediği gibi yar bana bir eğlence diye bağıralım mı? 9. ayrımın sonu, sayfa 91.